Ayrım 41.
Umran Nazif Yiğiter, Gar Saati. Şefkati Bey gara geldiği zaman 8.30 geçe kalkacak Ankara Ekspresi henüz perona girmek üzereydi. Pencereleri vimlesinmiş, yataklı vagonlar yeni boyanmış, vernik çekilmiş gibi pırıl pırıldılar. Açık vagon kapılarında boyunlarında siyah çantalar asılı, koltuklarında sarı kağıt tomarları bulunan yataklı vagon memurları görünüyordu. Hepsinin de yeni tıraş olmuş yüzleri gülüyordu. Fakat ortalıkta yolcu veya uğurlayıcı namına daha kimsecikler yoktu. Ağır adımlarla boydan boya yürürken elbette bu saatte kimsecikler olmaz. Bizim banliyölerde olduğu gibi ayakta kalmak korkusu yok ki. Bu soğukta benim gibi erkenden gelip de ayaz mı kessinler burada diye düşündü. Mevsimin ilk karı az evvel yağmaya başlamıştı. Üstü camlarla örtülü gardan dışarıya bir fotoğrafa, bir tabloya bakar gibi seyrediyordu. İlerideki demir köprünün üzerinden ışıklarını yakmış bir tramvay geçiyordu. Kenara çekilmiş birkaç lokomotifin üzerinde işçiler alacakaranlığın çökmüş olmasına rağmen hala çalışıyorlardı. Sağ taraftaki vapur iskelesinde bacası ve üstü kardan beyazlanmış bir yolcu vapuru istim üzerinde bekliyordu. Bu sırada son durağa geldiklerini müjdeler gibi ince ve uzun uzun öten bir lokomotifin çektiği 10 vagonluk bir katarın diğer perona girmek üzere olduğunu gördü. Birden ortalık kararı vermişti. Nereden çıktıkları bilinmez bir sürü sarı, siyah ceketli adamlar koşuşmaya, vagonların pencerelerine doğru uzanmaya başladılar. Bağırışıyorlardı. Gece bu çığlıklara, bu haykırışlara ayrı bir mana, bir başkalık, bir azamet veriyordu. Bu ekmeğe doğru bir koşma, bir bağırışma idi. Lokomotifin gittikçe ağırlaşan pistonu nihayet tamamen durmuş ve gar aşağıya inenlerle dolmuştu. Hayat bu dedi Şefkati Bey. Hayat insanoğullarının şu haline bak. Kimi gelir, kimi gider. Bir kaynaşmadır, bir didişmedir gidiyor. Sanki ölümü hatırlayan hiç kimse yok. Herkes bir telaş içinde, herkes bir av peşinde. Birden bütün bunları manasız, faydasız hareketler olarak kabul etti. Fakat daha arkasından yeni gelen müdürün bu gece Ankara'ya hareket edeceğini ve kendisinin de artık baremin 5. derecesinde bir memur olduğundan, diğer direktörler ve direktör yardımcıları gibi onu uğurlamak üzere geldiğini hatırladı. Demek hep birbirimize benziyoruz diye yavaşça mırıldandı. Arkasına döndüğü zaman ekspres yolcularına ait son vapurun geldiğini anladı. Tren yolcuları, hamallar ve bir sürü kalabalık garı doldurmuşlardı. Gözleri ortadaki asma saate takıldı. Saat tam 8'di. Adımlarını biraz hızlandırarak kalabalığa doğru ilerledi. İşte genel müdür ve dairenin yüksek dereceden memurları ayrı bir kalabalık halinde geliyorlardı. Vay köftörler vay. Demek köprüden beri umum müdüre refakat ediyorlar. Canım ne de olsa serde yenilik var. Bunun bu kadarını düşünemezdim doğrusu. Direktör yardımcılığım 15 günlük bir mesele ama belki de isabet oldu. Biraz çekingen davranmak daha hayırlıdır kim bilir diye düşündü. Vay Şefkati Bey bu ne zahmet. Vallahi üzüldüm. Sizin devlethane de uzaktır canım. Derhal palto paldosu vazifesini gören gri yağmurluğunun düğmelerini iliklerken kendisine uzatılan eli hürmetle sıktı. Ne zahmeti beyefendi vazifemiz. Evet ödevimiz. Malumu aniniz fakirhane vakayı Erenköy'dedir lakin. Sözünü tamamlamaya imkan kalmadan satın alma işleri direktörünün elinde tutmakta olduğu bir dosyanın kapağını açarak. Beyefendi telefonla emir buyrulan yeni bütçeye ait dosyayı getirdim. Yolda da arz ettiğim gibi 1950 yılı diyerek sözlerini kestiğini ve evinin uzakta olmasının ödevini yapmaya engel olamayacağını ifade etmesine meydan bırakamadığını gördü. Fena halde kızdı. Fakat bu hissini asla belli etmeden tebessüm ederek iki adım sağa doğru çekildi. Şimdi genel müdürle direktör 2-3 adım ileriden yürüyorlar. 4-5 kişi de arkadan onları takip ediyorlardı. Şefkati Bey ise Allah ömürler versin der gibi daire başkanlarını birer birer selamlıyordu. Herkes birbirine nezaketle gülüyor ve sanki ah kafir hiç fırsatı fevletmezsin manasında başını sallıyorlardı. Bavulların yerleşmesi uzun sürmemişti. Bu işlerle yakından meşgul olan odacıbaşı Kamil işini 2 dakika içerisinde bitirmiş, lacivert şapkasını çıkartıp koltuğunun altını sıkıştırarak bir asker gibi 4 adım geri çekilip dikilmeye başlamıştı. Şimdi beyler direktörlerle genel direktörün resmi işlere ait konuşmaları bitmiş olduğundan 5 numaralı yataklı vagonun kapısı önünde bir halka yapmışlar, şuradan buradan konuşuyorlardı. Kar dışarıda lapa lapa yağmaya başlamış, soğuk dondurucu bir hal almıştı. Şefkati Bey yüzünde derin bir tebessüm asılı olduğu halde güya konuşulanları alaka ile dinliyor fakat içinden bu gece gene eve saat kaçta ve nasıl gideceğini acı acı düşünüyordu. İstasyonla ev arasındaki o karanlık yol bu akşam Allah bilir çamurdan, kardan büsbütün geçinmez bir hale gelmiştir. Eve dönüşü sağlam saat onu bulacaktır. Karısı bermutat yemeklerini sobanın arkasındaki tepsiye koyup tilki uykusuna yatmıştır. Sokak kapısının açılmasıyla uyanacak, gecenin bu saatlerine kadar nerede kaldığının hesabını kendisinden soracaktır. Of ya Rabbi. Şefkati Bey yavruların mektep meselesi nasıl olmuştu? İlkilerek cevap verdi. Himmetinizle halloldu beyefendi. Malum haliniz, Kerime cariyeniz Kadıköy akşam kız sanatına devam ediyor. Mahtum bendeleri de lisede Leyli. Sağ olunuz efendim. Genel müdür şimdi de bir diğer uğurlayıcıya buna benzer bir sual sormaktaydı. Şefkati Bey ise bu beylik suallerinin hemen her uğurlama sırasında sorulduğunu düşünerek için için gülüyordu. Fakat bu gibi suallerin konuşacak konu kalmadığında vakit geçirmek maksadıyla sorulduklarını da bildiği için hareket saatinin yaklaştığını düşünerek sevindi. Göz ucuyla gar saatine baktı. Heyhat, daha 10 dakika vardı. Bir an saatin durmuş olması ihtimalini kafasına takıldı. Çünkü her akşam banyo trenine koşarken saniyeleri dakikaları bir ejder gibi yiyip bitiren gar saati sanki bu dondurucu kış gecesinde işlemiyor, aklep ve yelkovanı hareket etmiyordu. Halbuki Şefkati Bey'e kaç geceler trenini kaçırmış, kaç akşamlar onu son treni beklemeye mecbur etmişti. Beyefendi, yolculuğa çıkıyorsunuz. Bütün arkadaşlar adına rica ediyorum. Lütfen vagona teşrif etseniz. Çok rica ederiz beyefendi. Rica ederiz efendim. Yok yok, vallahi böyle çok iyi. Ama bizleri üzmek istemezsiniz değil mi? Çok çok rica. Adeta karga tulumbayla vagona giren genel müdür şimdi açık pencerelerden biri başında ayakta duruyor ve içleri gülen gözleriyle uğurlayıcılara bakıyordu. Genel müdür de vagona atlarken gar saatine bakmış, hareket zamanı daha 7 dakika kaldığını görmüş ve acele bir hesapla bunun 2 dakikasının sükutlar, yalancı öksürüklerle kapatılabileceğini, geri kalan 5 dakikasını ise iyi kötü görüşmelerle savuşturulabileceğini düşünmüştü. Şimdi ortalıkta çıt yoktu. Yalnız hafif don yapmış kaldırımlarda koşarak ilerleyen bir adamın altı çivili kunduralarının tok sesleri bu sessiz havayı kaplıyordu. Uğurlayıcılardan biri yalancıktan öksürüp boğazını temizleyerek sordu. Baki Bey'in izin meselesine zatenizin avdetine kadar müspet veya menfi bir cevap vermeyelim değil mi efendim? Evet evet, vapurda da söylemiştim ya, inzibat meclisi bir karar almadan muameleye koymayalım. Başüstüne efendim. Rüstem Bey, havalarda kışladı. Senin oraya kışın doyum olmaz doğrusu. Gelecek yaza kadar herhalde adet buyurulur. Böylece teşrifinizi rica ederim. Hem avlanırız hem de bir pazar alemi yaparız. Yalancı gülüşmeler, öksürmeler. Sen ne dersin Bülent Bey? Efendim, Bülent Bey pazarları maça gider. Malum ya, maç meraklısıdır. Çatlak ve ihtiyar bir ses. Ben de o yaşta olsam pazarları boyuna maç yaparım. Bülent Bey, bakınız Mütena Bey gene manidar konuşuyor. Canım, Bülent Bey maç yapmaz, maç seyretmeye gider, öyle değil mi? Siyah kenarları kıvrık şapkalı, siyah pardüsünü, siyah ince bıyıklı bir delikanlı olan Bülent Bey, güya mahcup bir adam haliyle ve titrek bir sesle cevap verdi. Efendim, iltifat buyuruluyor. Emredersiniz, memnuniyetle gelirim. Estağfurullah, estağfurullah. Genel müdür tekrar göz ucuyla gar saatine baktığı zaman daha 4 kocaman dakikanın geçmesi lazım geldiğini görmüştü. Derhal bir sigara aldı ve pencereden eğilerek gümüş tabakasını aşağıdakilere uzattı. Mütena Bey'den bu sefil emeklisinden başka cesaret edip sigara alan olmadı. Genel müdür Mütena Bey'in çakmağından sigarasını ateşlerken diğerleri gözle kaş arasında garın asma saatine bakarak yavaş yavaş ayaklarını üşüten, vücutlarını çamaşırlarından ayırıp serinletmeye başlayan bu sıkıcı ve soğuk anın ne zaman biteceğini tespite çalışıyorlardı. Karşılıklı teşekkürlerden sonra sigaralar yakılmış ve içilmeye başlanmıştı. Mütena Bey genzine kaçan ve 40 yıllık müzmin öksürüğünü yenileyen dumanları çıkarmak ister gibi sarsılarak, kızararak birkaç defa öksürdü. Bu öksürük esneme gibi aniden etraftakilere sirayet etmiş ve uğurlayıcılar inceli kalınlığı hafif hafif öksürmeye başlamışlardı. Bu manzaradan fena halde sıkılan genel müdür, ''Beyler, bir ricada bulunacağım.'' dedi. ''Allah aşkına beni kırmayınız, avdet buyurunuz. Zira çok üzülüyorum.'' Aşağıdakiler gerek işin çoğunun gidip azının kaldığını, gerekse dönmenin yakışık almayacağını düşünerek hep birazdan mümkün değil, mümkün değil beyefendi diye itiraz ettiler. İçine Allah isminin karıştığı bu emre itaat eden ve bu itirazlara sesi karışmayan bir kişi vardı. Dakikalardan beri donmuş bir adam gibi bir heykel vakarıyla şapkasının koltuğunun altını sıkıştırıp dikilmiş duran odacı başı Kamil, yavaşça şapkasını başına geçirdikten sonra sert bir hareketle genel müdürünü selamlarken o tatlı taşralı şivesiyle güle güle git, güle güle git beyim diyerek mırıldandı. Yüz geri edip postallarını süreye süreye yürümeye başladı. İşte nihayet çan çalıyordu. Vagonların kapıları kapanıyor, kollar pencerelere uzanıyor, pencerelerden başlar dışarı çıkıyor, mendiller sallanıyor ve ortalık birbirine karışıyordu. Derken acı acı öten ince bir düdük sesi, vagonların sallanması, tekerleklerin hareketi ve yavaş yavaş ilerleyen vagonla beraber ileriye doğru yürüyen insanlar. Şefkati Bey ile arkadaşları tren peronundan çıkıncaya kadar mütebessim bir yüzle el sallayarak genel müdürlerini selamladılar. Tren gözden kaybolunca ilk defa şapkasını çıkararak gayet ciddi bir yüzle arkadaşlarına veda eden Şefkati Bey oldu. "Beyler, ben Banliyö treninin kalkmasına bir şey kalmadı. Bendeniz müsaadelerinizi rica edeceğim." Cevap beklemeden koşar adım ilerledi. İkinci perona geçerken bir gazeteci çocuktan akşam gazetesi aldı. Gar saatine baktı, vakit tamamdı. Yolu kısaltmak için demir yolundan geçerek ikinci perona vardı. Nefes nefese Banliyö treninin atlamasıyla beraber trenin hareketi bir oldu. Bermutat her taraf hınca hıç doluydu. Sahanlıkta ayakta duracak kadar boş bulduğu bir yere memnun yerleşti. Sırtını duvara vererek geniş bir nefes aldı. Tren peronundan çıkarken gözleri tekrar ışıklı gar saatine inişti. Saniyeleri, dakikaları gene bir anda yutuvermişti. Gar ihtiyarı ona başını salladı. Bu arada bir an genel müdürün şimdi sere serpili yasaklı vagonda nasıl rahat edeceğini içi burkularak düşündü. Bu düşünce biraz insanlık haysiyetine dokunur gibi oldu. Fakat bu üzüntüsü çok sürmedi. Çünkü kendisi henüz baremin 5. derecesinde bir memurdu. O ise 2. dereceden maaş alan bir genel müdürdü. Haset etmenin manası yoktu. Genel müdür dönüşünde bir üstü dereceden maaş vereceğini de vaat etmişti. Demek ki o zaman 4. dereceden bir memur olacaktı. Biraz da Allah'a şükretmek gerekti. Şimdi bir an evvel evine, sıcak odasına ve sobanın arkasında onu bekleyen yemek tepsisinin başında kavuşmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Bir sigara yaktı, gazetesini açtı. Başına havadislere bakmadan günlerdir merakla takip etmekte olduğu Milyonlar Peşinde adlı tefrikayı bularak okumaya başladı.